Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretlerinden okumalar programındayız. Bu programımızda Üstad'ın İslam Kahramanları eserinden yine okumaya devam edeceğiz inşallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam ve sadat-ı kiram efendilerimizin aziz ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyoruz. Aziz dinleyenlerim, elhamdülillah Anadolu toprakları 1000 yıldır bir İslam toprağı. Allah'a hamdolsun. Gerçekten de bu okumalarımızda daha çok da işte Anadolu'yu İslamlaştıran, oraları İslam toprağı yapan güzel insanların menkıbeleri, hayatları var. Bugün büyük Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün şehadeti var. Sohbetimizin ilk konusu. Sultan Alparslan ve Melikşah'ın veziliğini yapan Nizamül Mülk, alimlere çok ihsan ederdi. Vezir ama kendisi de fıkıh ve hadis alimi. Adaletiyle devleti idare etti. Çok sayıda hayrat olarak cami ve medreseler yaptı. Bağdat'taki meşhur Nizamiye Medrese ve Külliyesini kurdu. Bir Selçuklu beyi Sultan Melikşah'a Nizamül Mülk her yıl fakirlere, alimlere 300 bin dinar veriyor. Eğer bu para orduya tahsis edilse İstanbul'u bile fethetmek mümkündür demişti. Bu hususu kendisini hatırlatan sultana Nizamül Mülk'ün verdiği cevapsa onun hakkında fikir sahibi olmamıza fazlasıyla yetiyor. Ey Sultan-ı Alem, Allah Teala sana ve bana hiç kimseye nasip olmayan lütuf ve ihsanlarda bulunmuşlardır. Buna karşılık sen Allah'ın dinini yükseltmeye çalışan, onun aziz kitabına hamil bulunan kimselere yılda 300 bin dinar sarf etsen çok mudur? Sen her yıl askere bunun iki mislini harcıyorsun. Halbuki onlardan en kuvvetlisi ve en nişancısının attığı ok bir milden ileri gitmez. Ellerindeki kılıçlarla yalnız yakınlarında bulunan kimseleri öldürebilirler. Ben ise sarf ettiğim bu parayla öyle bir ordu donatıyorum ki onların duaları ta arşa kadar gider ve Allah'a vasıl olmalarına da hiçbir engel yoktur. Gerçekten işte Osmanlı'yı hazırlayan ruh, eğitime verilen, insana verilen bu değerdir. Vezir Nizamül Mülk'ün alim olduğunu söylemiştik. Bu alimin de en büyük düşmanı şüphesiz Hasan Sabbah isimli sapıktı. Dolayısıyla Hasan Sabbah soysuzu, büyük vezir Nizamül Mülk'ü hep baş düşmanı bilmiştir. 485 Hicri Ramazanında Ekim 1092 Melikşah Vezir Nizamül Mülk, Tacül Mülk, Terken Hatun beraberce Bağdat'a giderlerken nihavet yakınlarında konaklamışlardı. Hasan Sabbah'ın adamlarından Ebu Tahir adında bir cani Müslüman kıyafetinde elinde bir dilekçe olduğu halde iftar vakti otağına gitmekte olan Nizamül Mülk'e yaklaşmış, elindeki dilekçeyi takdim etmiş. Vezir kağıdı okumakla meşgulken ansızın hançerini Nizamül Mülk'ün göğsüne saplamıştı. Büyük baba diye hitam ettiği Nizamül Mülk'ün kalleş bir el tarafından yediği darbe ağırdı. Yara şiddetliydi. Suikasttan az sonra Nizamül Mülk göz bebeği olarak kabul ettiği Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Müslümanların büyük seyyidi Hazreti Hüseyin ve daha nice İslam şehitleri gibi vezirliğini yaptığı Büyük Selçuklu Sultanı gibi şehadet şerbetini içmişti. 15 Ekim 1092. Allah ona rahmet eylesin. Ve Çaka Bey, İzmir'in fatihi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin müstakil beyi, büyük bir teşkilatçı, ileriyi gören kuvvetli bir siyaset adamı, üstün vasıfları kendinde toplayan bir kumandan. Alparslan'ın Malazya seferinden sonra Anadolu'yu Bizans'tan temizlemek için Akıncı Beyleri Bizans üstüne birçok seferler düzenlediler. Bu seferlere katılan genç Türk Beyi Çaka Bey, Bizans komutanlarından Kabalika Aleksandra ile karşılaştı. Çaka Bey, muharebede hem ustaca vuruşuyor hem de askerlerini sevk ve idare ediyordu. Allah Allah nidaları Bizans askerleri üzerinde korku meydana getiriyordu. Çaka Bey'in ustaca manevraları düşmanı şaşırttı. Bizans komutanı ne yapacağını şaşırmış bir halde oradan oraya koşturuyordu. Bir süre sonra kuvvetler arasında dengesizlik, Türklerin destani cesaretlerine rağmen savaşın aleyhlerinde gelişmesine sebep oldu. Düşmanlar küçük Türk birliğini çember içine aldılar. Çember ise gittikçe daralıyordu. Genç kumandan hezimetin yaklaştığını anlamıştı. O anda Bizans kumandanını fark etti, ona doğru yanaşmaya çalıştı. Aleksandra, Çaka Bey'in üzerine yalın kılıç geldiğini görünce özel muhafızlarına yakalamalarını emretti. O anda 50 kişi Çaka Bey'in etrafını çevirdi. Çaka Bey naralar atıyor, kılıç sallıyordu. Uçurduğu düşman kellesinin hesabı yoktu. Çok yorulmasına, zırhının parçalanmasına rağmen aslanlar gibi de vuruşuyordu. Vuruşma esnasında kılıç kırıldı. Derhal atının terkisindeki topuzu kavradı. Yorgunluğuna rağmen ağır demir topuzu elinde sanki bir ağaç tokmak gibi sallıyordu. Yanına yaklaşan Bizans askerleri bu topuzdan nasibini alarak devriliyordu. Onun bu çarpışması Bizans komutanını hayrete düşürdü. O sırada bir Bizanslı Çaka Bey'i okla omuzundan vurdu. Takatını kaybedinceye kadar topuzunu sallayan Çaka Bey hareketsiz bir halde Bizans askerlerinin arasında yığıldı kaldı. Aleksandra onun yaşadığını anlayınca tedavi ettirip imparatoruna takdim etmek üzere İstanbul'a götürdü. Çaka Bey, İmparator Nikaboras sarayında çok büyük bir ilgi gördü. Grekçeyi öğrendi. Bizans deniz kuvvetlerini inceleme fırsatını buldu. Ve 1081 senesinde de hürriyetine kavuştu. Çaka Bey bir donanma hazırlayarak Midilli önlerine vardı. Gemiler savaş düzenini aldılar. Validen adanın teslimini istediler. Vali bu isteğe red cevabı verince mancınıklar kuruldu ve bir anda şehre gökten gülleler yağmaya başladı. Adanın Türk eline geçeceğini anlayan vali şehri gizlice terk etti. Karaya çekildi, sağ kalan Bizans askerleri kaleye sığındı. Akşam olmuştu artık. Beylerden biri hızla kalenin burcuna tırmanarak kıbleye yöneldi. Allahu Ekber diyerek ezan okudu. Harbe giren Bizans gemilerinin hepsi Ege'nin karanlık sularına gömüldü. Ve 1089 senesinde kazanılan bu zafer, Koyun Adaları deniz zaferi olarak tarihin şeref sahifelerine geçti. Ve Çaka Bey 1090 senesinde yine denize açılarak Sisam ve Rodos adalarını ele geçirdi. Bizans İmparatoru yeni bir donanma hazırlattı. Gönderdiği donanma Çaka Bey ile karşılaşmaya cesaret edemeyerek Sakız Adası'na sığındı ve Çaka Bey adayı kuşattı. Bizans İmparatoru 1092 senesi Şubat ayında yine kuvvetli bir donanma gönderdi. Türk Deniz Kuvveti kendisinden iki misli daha kuvvetli Bizans donanmasıyla karşılaşacak bir güçte değildi. Bizans donanmasına baskın düzenlemek istedi. Gecenin geç saatlerinde Leventlerin arasından seçtiği iyi yüzme bilen 100 genci Bizans gemilerini delmek için gönderdi. Onlar gönüllerindeki büyük gaye için göz açıp kapayıncaya kadar aldıkları vazifeyi yerine getirdiler. Evet, yüzerek gemilere yaklaştılar ve gemileri deldiler. Gemiler yavaş yavaş batmaya başlayınca düşman donanmasında büyük bir panik başladı. Meşaleler yanınca Çaka Bey düşman donanmasına rampa emrini verdi. Nehire uğradıklarını şaşıran Bizanslılar büyük bir bozguna uğradı. Gemiler hızla muharebe meydanından kaçtılar. Böylece Bizans'a karşı ikinci bir muharebe kazanılmış oldu. 1095 senesinde Çaka Bey Çanakkale ve Trakya'nın zaptı, sonra da İstanbul'un fethi olan hedefini gerçekleştirmek için donanmasının başında harekete geçti. Edremit dahil yol üzerindeki Bizans merkezlerini ele geçirerek Çanakkale sınırlarına vardı. Burada damadı 1. Kılınç Aslan'la buluştu. Boğaz'ın en çetin kalesi olan Abidos'u birlikte kuşattılar. Kale kolaylıkla alındı ama Çaka Bey yaralarının tesiriyle gözlerini hayata yumdu. Rahmetullahi aleyh. Ve Sultan 1. Kılınç Aslan. Kılınç Aslan çok cesur, alim, devlet işlerinde mahir ve tecrübeli büyük bir hükümdardı. Aziz dinleyenlerim, belki bir şey burada çok dikkatimizi çekiyor. Bu güzel dönemin vezirleri, kumandanları, hatta baştaki insanların hepsinde bir ilim geleneği var. Hepsi alim insanlar, takva sahibi insanlar, adalet sahibi insanlar. Devleti de yükselten herhalde bunlar oluyor. İlim, adalet, takva, cesaret ve gerçekten maharet. Meziyetlerini düşmanlarına da kabul ettirmişti Kılıç Aslan. Onun karşılaştığı buhranla tarihte pek az lider karşı karşıya gelmiştir. İslam ordusunun 5-10 mislini bulan Haçlı sürüleri karşısında bir an için bile ümidi ve azmi kırılmamış, en zor durumlarda bile muvaffakiyetlere mazhar olmuştur. İnsan gücünün üzerinde çalışan genç İslam hükümdarı en zor şartlar içinde bile şaşalamamıştır. Eskişehir'de 500,000 Haçlıyı görünce dehşet içinde kalan kumandanlarına şöyle seslenmişti. Gördüğünüz gibi göz alabildiğince dağlar, tepeler, ovalar, vadiler düşman sürüleriyle dolmuş. Fakat ordumuzu bu sürünün elinden kurtaracağız. Sözlerimi iyi dinler ve Allah'a inanırsanız yurdumuzu da kurtarırız. Evet, sözlerimi iyi dinler ve Allah'a inanırsanız yurdumuzu da kurtarırız. Bu sözler müthiş bir irade kuvvetinin ifadesidir. Yalnız Amasya civarında Sultan Kılıç Aslan'ın 300,000 Haçlıyı tamamen imha etmesi İslam tarihinin en büyük zaferlerinden birini teşkil etmektedir. Sonra 2. Kılıç Aslan. Doğumu 1112, vefatı 1192. Sultanlık müddeti 36 yıl. Selçuklu Devleti'nin 5. Sultanı 1. Kılıç Aslan'ın torunu ve 1. Mesut'un oğludur 2. Kılıç Aslan. 2. Kılıç Aslan babasının sağlığında 1144 senesinde Elbistan Meliki oldu. 2. Haçlı Seferi'nden sonraki savaşlara katıldı. Maraş, Göksun ve Antep'i idaresi altına aldı. 1156 senesinde babası Sultan Mesud'un vefatı üzerine de Türk Selçuklu Devleti Sultanı oldu. Birçok seferler yapıldı. Hepsinde zaferler kazanıldı. Son defasında ise Bizans İmparatoru Frank, Macar ve Peçeneklerden kurulu 100 bin kişilik ordusuyla her ne pahasına olursa olsun Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmak için harekete geçmişti. Bizanslıları yakından takip edip orduyu her zaman teyakkuz halinde tutan Kılıç Aslan buna daima hazırdı. İki ordu göller bölgesinde karşılaştı. Kılıç Aslan az sayıdaki kuvvetleriyle sahte bir ricat, yani böyle geriliyormuş gibi bir taktik tatbik etti. Ve Kefalon Vadisi'nde Bizans ordusunu Türk akıncıları çevirme harekatıyla sardı. Eylül 1176 senesinde yapılan bu savaşta Bizans ordusu imha edilerek 5000 araba dolusu silah, malzeme, erzak ve mücevheratı ganimet olarak aldılar. Bu savaş sonunda Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı Bizanslılarca iyice öğrenildi. Artık Türk vatanı muhafaza edildi. İnşallah kıyamete kadar da bu vatan bir İslam toprağı olarak muhafaza edilir. Daha sonra Uluborlu, Kütahya, Eskişehir ve havalesi zapt edildi. 1124'te Denizli dahil Ermeni hakimiyetini ortadan kaldırarak Silifke'yi fethettiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarından olan 2. Kılıç Arslan, Anadolu'daki milli birliği tesis için çalıştı. Meydan muharebelerini kazanarak Türkiye'nin Türk yurdu kalmasında mühim rol oynadı. Takip ettiği iskan siyasetiyle de Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağladı. Ve Sultan Alaaddin Keykubat. Selçuklu Devleti'nin İkbal devrinin en büyük sultanlarındandı. Zamanının en büyük cihangiri olması bakımından kendisine Sultanül Alem, Sultanül Azam unvanı verilmişti. Devrinde büyük fetihler yapılmış ve bu suretle Selçuklu toprakları hayli genişlemiştir. 1192 ve 1196 senelerinde Konya'da doğmuş olması ihtimal dahilindedir. Kendisinin iyi bir şekilde büyütülüp terbiye edilmesi için çok itina gösterildi. Bu iş için Emir Seyfettin Ayaba, Emir Bedrettin Gevhertaş vazifelendirildi. Akli ve nakli ilimlerle kitabet ve edebiyat öğrenmesine ihtimam edildi. Ana dili olan Türkçenin yanında Farsça, Rumca ve Arapça öğrendi. Alaaddin Keykubat devlet işlerini üzerine alıp sultan unvanını kazandıktan sonra Türklerin en büyük cihangir sultanlarından oldu. Zaferden zafere ulaştı. Osmanlıların kanunisi devrinin en hükümlü muhteşem Süleyman olduğu gibi Alaaddin Keykubat da zamanın en sayılı sultanlarından olup hükmü her yere geçerliydi. Dünyaya İslamiyet'in emrettiği nizamı vermek ve ilahi kelimetullahı yüceltmek uğrunda mücadele etti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kudret ve şerefini yükseltti. Mütecavizlere karşı şiddetli fakat adil davrandı. Bizanslılar, Haçlılar, Moğollar, Rumlar, Ermenilerle din, millet, vatan uğruna mücadele etti. Eyyubiler, Harzemşahlar ve Asi Türk beylerinin tecavüzlerini cezalandırdı. Memleketinin hudutlarını genişletti. Pek çok hükümdar, bey ve kumandar onun emirlerine boyun eğdi. Alaaddin Keykubat'ın zaferlerini işitip cihangirliğini teşhis eden Papa ve Alman İmparatoru dost geçinme çarelerini aradılar onunla. Devletler elçilik heyetleri göndererek dostluklar kurdular. Bu sebeple dünyanın sultanı manasında Sultanül Alem denildi. Cihat ve gazalardaki muvaffakiyeti üzerine Abbasi halifesi de büyüklüğünü tasdik ederek etrafa yazıp gönderdiği mektuplarda en büyük sultan manasına Sultanül Azam unvanıyla kendisine hitap etti. Moğol Ögetay Kağan elçisi Tacir Emir Şemseddin Ömer'in teşhisiyle Alaaddin Keykubat şöyle bir şahsiyetti. O, dünyada beğenilmiş ve İslam'da misli gelmemiş bir padişahtır. Dini ve görüşü sağlam, adaleti geniş, aklı kamil, memleketi mamur, serveti çok, ahalisi hoşnuttur. Kendi memleketinde zalimler ve yol kesiciler onun siyaseti ve kahrı sayesinde asla görülmez. Adalet tevziinde kuvvetli ve zayıf arasında fark gözetmez. Ülkesini idarede dirayetli, düşmanını avlamakta uyanıktır. Gene onun hakkında Necmettin Kübra Hazretleri'nin talebelerinden olup Cengiz istilasıyla Anadolu'ya gelen Necmettin Razi şöyle anlatır. Müslümanlar emniyet, asayiş ve huzuru Selçuklu Hanedanı'nın mübarek sancağı gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, hangâhlar, kervansaraylar, hastaneler, köprüler ve başka hayır müesseseleri hiçbir devirde vücuda getirilmemiş, alimlere, zahitlere, ahaliye gösterilen himaye ve şefkat, devrinde girişilen gazalar ve kazanılan zaferler gibi hiçbir zaman vuku bulmamıştır. Bu husus o kadar malumdur ki tafsilata lüzum yoktur. Zira Türkistan, Fergana, Maveraü'n-Nehir, Harezm, Horasan, Sistan, İran, Irak, Diyarbakır, Suriye, Anadolu ülkeleri onların ve tabilerinin eserleriyle doludur. Müslümanlar bu mübarek hanedana dua ve sena ile meşgul olurdu. Sultan Alaaddin Keykubat samimi bir Müslüman olup ehli sünnet itikadında Hanefi mezhebindeydi. İbadetlerini devamlı ve eksiksiz yapardı. Taştari Celaleddin Karatay da şöyle anlatır. 18 sene sultanın hizmetinde bulundum. Gecenin 1/3'ünden fazlasını uykuda geçirdiğini hatırlamıyorum. Onu geceleri daima Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmekle ve çalışmakla meşgul gördüm. Cihangirliği yanında iktisadi ve ticari hayata çok önem vermiştir. Ahalisinin refah seviyesini yükseltmek için iktisadi ve ticari hayatla medeniyet yolunu daima açık tuttu. Ticari ve medeni münasebetlerin baş amili olan kara ve deniz yollarına ehemmiyet verdi. İnşa ettiği kervansaray ve hanlar, sahil şehirlerinde kurduğu limanlar bunun en açık delilleridir. Evet aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız bize gerçekten tarihimizin güzel insanlarını anlatıyor. Bu güzel insanlar bize bu güzel toprakları vatan etmişler. Ama her birinin bizler için çok önemli olan özelliği ise onların dindar insanlar olmaları, ilim ehli insanlar olmaları, adalet sahibi insanlar olmaları ve Allah Teala bu topraklarda niyaz ediyoruz ki bu dindarlığı, bu adaleti, bu takvayı kıyamete kadar daim eylesin.